Tarih ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Sevgili TGRT FM dinleyicileri, hepinize iyi akşamlar. Bir Tarih ve İnsan programında tekrar sizlerle beraberiz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımda Muhittin Sami Aygüngöz sesimizi ulaştırıyor ve bendeniz Fehim Harmanca programı sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizinle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Teşekkürler, sağ olun.
Sevgili TGRT FM dinleyicileriyle. Evet. Hocam isterseniz canlı yayın iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. E-maillerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. Geniş sualler için ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam iki haftadır malum Fatih Sultan Mehmet Han ve Fetih hakkında konuştuk. Yine devam ediyoruz. Yine sualler var. Güncel bir konu çünkü. Şimdi en son Bizans elçileri Karaman Seferi'ne yakın geldiler. Birkaç istekleri oldu. Fatih Sultan Mehmet Han da manidar bir cevap verdi onlara. İşte Edirne'ye dönünce görüşürüz diye.
Evet.
Ama onlar anlayamadılar tabii. Şimdi buradan bir başlayalım isterseniz girizgah olarak. Buyurun hocam.
Evet, Akşehir'de görüştükleri zaman ikinci Mehmet'le aslında önce Çandarlı Halil Paşa ile görüşüyorlar.
Evet.
Ve Çandarlı Halil Paşa onları ciddi manada azarlıyor. Ve ikinci Mehmet'in de İstanbul hakkında düşünceleri, İstanbul hakkındaki düşüncelerinden bilgi veriyor onlara. Yani bu şehir sizin elinizde kalırsa Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir lütfu ihsanı, bilin bunu. Ona aldanmayın bu yumuşak görünüşüne diye onları ciddi manada korkutuyor. Fakat akabinde 2. Mehmet'le görüştüklerinde onun yine mülayim bir şekilde Edirne'ye gelince görüşürüz. Yani sizi arzularınıza kavuştururuz gibi bir manidar cevap alıyorlar ve gerçekten çok şaşırıyorlar.
Tezat gibi görüyorlar.
Tezat gibi görünüyor. İşte bu sevinçle korku arasında dönüyorlar ne olacağını beklemek üzere. Ve 2. Mehmet ilk defa olarak işte bu durum ortaya çıkınca Bizansların, tabi bu aynı zamanda tehlikeli de bir durumdur. Yani bir taraftan Karamanoğlu harekete geçti, bir taraftan Bizans harekete geçiyor. Diğer taraftan bu Avrupa'nın da harekete geçebileceğinin sinyalleri demek olur. Bu sebeple 2. Mehmet derhal Karamanoğullarıyla anlaşma yapıyor ve süratli bir şekilde geri dönüyor. Ancak geri dönerken işte bu noktada ilk emirlerini veriyor.
Ve fetih hazırlıkları değil mi?
Fetih hazırlıklarından ziyade Bizans'la aralısının bozulduğunu gösteren, yani Bizans'la artık anlaşmaları tanımadığını gösteren ve bana göre İstanbul'un fethinin ilk adımları. Şimdi Karamanoğlu seferine giderken Bizans'la bir anlaşma yapmıştı.
Evet.
300 bin akçe verecekti Orhan'ın masrafları için. Bunlar Karasu mıntıkasından alınacaktı. Çorlu'yu kendilerine bırakmıştı. Şimdi böyle bir anlaşma vardı ama Bizans elçilerin gelmesiyle beraber bu anlaşmanın fesh olduğunu ben anlıyorum. Ve nitekim dönüşe diyor ki Karasu mıntıkasına gelmiş olan Bizanslı memurları kovu ve hiçbir şey vermeyin.
Gayet ciddi bir
şey. Evet, tabii ve onları geldiği noktalardan kovdurtturuyor. Ve kendisi Boğazkesen, daha doğrusu Güzelcehisar, Yıldırım Bayezid'in Anadolu yakasına yaptırmış olduğu o Boğaz, İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasına yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına yeni bir hisar yapımını emrediyor. Buna da Boğazkesen Hisarı, yani bugünkü tabirle Rumeli Hisarı. Hepimizin. Onun yapımını emrediyor. İşte bu iki nokta Fatih'in artık Bizans'ta yapılan anlaşmaları tanımadığını ve İstanbul'un fethine adım adım götürecek hareketi ve hazırlıkları başlattığının bir ifadesi oluyor bu.
Tarih kaç hocam?
Tarih 1452.
52 değil
mi? Evet. Dolayısıyla burada fetih hazırlıkları başlıyor ve Rumeli Hisarı gerçekten muazzam bir hisardır. 4,5 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacaktır. Fatih Sultan Mehmet bizzat burada taş taşıyacaktır. Defalarca gelecektir. Takip edecektir. Rumeli Hisarı'na bakarsak 4 tane büyük kuleden kule görürüz. Bunların birinin masraflarını Çandarlı Halil üstlenecektir. Birini Şahabettin Paşa üstlenecektir. Birini Zağnos Paşa ve en büyüğünü Fatih üstlenecektir. Ve bu şekilde çok ciddi bir çalışmayla. Tabi burada asıl olan, şimdi Fatih orada Rumeli Hisarı'nın yapımını emrediyor ve Edirne'ye geçiyor. İşte Edirne'ye elçiler o noktada geliyorlar Fatih'in cevabını, ama buraya gelirken artık Karasu'dan elçilerinin kovulduğunu, o Karasu
Selanik tarafında
mıntıkasının vergilerini toplayacak, gelirlerini toplayacak olan görevlilerin kovulduğunu görüyorlar. Rumeli Hisarı'nın da Fatih'in emrettiğini duyduğu an Bizans müthiş telaşlanıyor. İmparator Konstantin büyük bir telaşa kapılıyor. Ve derhal, daha Fatih geldiği günlerde, elçilerini derhal Edirne'ye gönderiyor. Ve diyor ki sakın ikinci Mehmet'le bir pazarlığa girişmeyin. En küçük bir pazarlığa girişmeyin.
Evet. Yani anlıyorlar aslında değil mi? Böyle bir...
Tabii yani mutlaka bir anlaşma akdine muvaffak olun. Bir anlaşma akdine muvaffak olun. Ve kesin kes hiçbir şekilde Orhan'ın tahsisatından bahsetmeyin. Artık 300 binden de 100 binden de 50 binden de vazgeçtiler. Işte. Orhan'ın tahsisatına girmeyin, hatta hiç istemeyin. Ve ne yaparsanız yapın her hal ve şartta bir anlaşma akdine muvaffak olun. İşte elçiler Edirne'de huzura alındıklarında tabi imparatorun ifadelerini dile getiriyorlar. İmparator ifadesinde bizim Osmanlılarla, Osmanlı padişahlarıyla bugüne kadar hep dostluk üzere olduk. Onlar bizi bir baba gibi bildiler. Ve imparatorun hilafına iş yapmadılar. Karşılıklı anlaşma içerisinde. İmparator da onların arzu ve isteklerini hiçbir zaman kırmadı. Anadolu yakasında bir hisar istedikleri zaman yapmayı imparator onlara muvaffakat etti. Yerinde verdi, ama onlar da Bizans'ın dahili içerisinde hiçbir zaman bir kulübe dahi yapmaya tevessül etmediler. İmparatorun hakkını korudular. Sizden rica ediyoruz ki siz de bu arzunuzdan vazgeçiniz ve çok iyi bir padişah olan babanız ile aramızdaki dostluk gibi yine dost olalım.
Aman diler yani, gibi öyle.
Böyle bir ifadelerle dile getiriyorlar. Tabi bu arada Boğazkesen Hisarı'nın özellikle yapılması Bizans'ın gümrük gelirine de
sekte
vuracak. Çok büyük bir sekte vuracak. Onun için Bizans'ın bir noktada gelir kaynaklarını, can damarlarını kesmiş olacak. Dolayısıyla hasreten bunu çok üzerinde durarak bu hisarın yapılmasından vazgeçmesini ciddi bir ricada bulunuyor imparator. Bunun üzerine padişah ben şehirden bir şey almıyorum diyor. Anadolu yakası benimdir. Rumeli yakası da benimdir. Yani ben şehirden, sizin sur içinden herhangi bir şey aldığım yok. Onun için burada bir hisar yaptırmaktan beni hiç kimse men edemez. Kaldı ki babam zamanında dostluktan söz ediyorsunuz. Varna Savaşı sırasında babam Rumeli'ye geçeceği zaman önce Gelibolu boğazına geçti. Fakat Adalar Denizi'nde Marmara'da Frenk gemileri, kadırgaları babamın geçişine mani oldular. Ve babam ancak bu Anadolu İstanbul boğazına geldi. Anadolu Hisarı'nın bulunduğu yerden kayıklarla bin bir müşkilatla karşıya geçti. O zaman imparatorunuzun kadırgaları boğazda geziyor ve babamı taciz ediyordu. Bu sırada ben Edirne'de oturuyordum. Macarlar ve Büyük Haçlı ordusu imparatorluk topraklarımızda, bizim topraklarımıza girmişler, Müslümanları katlediyorlardı. Müslümanlar çok büyük bir elem ve ızdırap içerisinde perişan olurlarken imparatorunuz ve Hristiyanlar düğün bayram ediyorlardı. O zaman babam yemin etti ki bu karşı yakaya bir hisar yaptıracağım diye. O binbir müşkilat içerisinde boğazı geçerken yemin etti, karşıya bir hisar daha yaptıracağım, o Rumeli Hisarı'nın bulunduğu noktaya. Babamın ömrü vefa etmedi. Ancak bu gördüğümüz genç bunları kolayca yaptırabilecek kudrettedir ve kararlılıktadır. İmparatorunuza gidiniz ve deyiniz ki benim gücümün eriştiği yere imparatorunuzun hayalleri dahi yetişemez. Bu saatten sonra böyle bir istekle gelenin derisini yüzer, içine saman doldurur ve öyle yollarım dedi.
O ve kadar.
Oldu, o kadar.
Herkes haddini bilecek.
Ve böylece ikinci Mehmet çok açık, çok net, çok kesin bir şekilde şu görüldü ki Rumeli Hisarı'nı yaptıracak ve İstanbul'un boğazına giden yolları kesecek ve alacak. Yani hedefin İstanbul olduğu çok açık, çok net bir biçimde bu görüşmeler, bu hazırlıklar bunu ortaya koymuştur.
Evet.
Ve dediğim gibi gerçekten çok kısa bir süre içerisinde muazzam bir hisar. Yani insan bugünkü şartlarda, bugünkü şeyde düşünse bu kadar kolay bir şekilde böyle sağlamlıkta bir hisarın yapılamayacağı meydandadır. Padişah bizzat gelip işte önünde taş taşıyorsa, bizzat refakat ediyorsa, bizzat yerinde inceleniyorsa ortaya çok güzel eserler ve gerçekten İstanbul'un fethine rahat yol açan hadiseler anlaşılmış oluyor diye düşünüyorum.
Evet, çok güzel. Peki Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethi için daha başka hazırlıklar muhakkak vardır. Biraz evet. Da bunlardan bilgi
alabiliriz. Tabii iki sene sürüyor bu hazırlıklar. Yani Fatih'in 1451'de tahta çıktığını düşünürsek 1453'te İstanbul önlerine geldiği Karaman Seferi'nin hemen akabinde Fatih'in fetih hazırlıkları başlıyor. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi ve en önemlisi Boğazkesen Hisarı ve bu hisarı yapmasıyla birlikte nitekim buradan Fatih hiç kimse gümrük vermeden, malını bildirmeden geçemeyecektir diye emrediyor. Ve ilk olarak bir Venedik kadırgası geliyor. Ve hiç hisara filan şey vermeden geçmeye başlıyor. Haber vermeden, gaflet. Bilgi vermeden ve bacını vermeden, vergisini vermeden, ne olduğunu bildirmeden. Çünkü silah geçişine o mani olacak.
Bilgileri var mazı. Değil mi? Bilgileri verildi herkese ilan edildi.
İlan edildi, bildirildi. Artık bütün, şey tabii bütün devletlere gönderildi. Bu saatten itibaren Boğazkesen Hisarı'ndaki yere bilgi verecek, oranın dizlarından izin alacak ve öyle geçecek. Ve ilk Venedik gemisi ilk top atışıyla batırıldı.
Tek atışta.
Ve bir daha da hiç kimse tevessül edemedi. Gerçekten Rumeli Hisarı'nın o gün için şey. Artı ikincisi İstanbul'un o taraftan gelecek yardımların önü kesilmiş oldu.
Karadeniz'den
gelecek yardımların önü kesilmiş oldu. Şimdi sadece Marmara'ya açık. Fatih bunun için de ciddi manada donanmaya ağırlık verdi ki 300-400 parça arasındaki bir gemi Marmara'yı dolduracaktır. Bunlar küçük bordalı gemilerdir ama ciddi manada yani artık gelip Bizans'a girmek kolay olmayacaktır, İstanbul'a girmek. Kolay olmayacaktır. Nitekim fetih boyunca ancak bir 4 gemi gelebilecektir, bunu aşabilecektir. Yani bu İstanbul'un her bakımdan karadan zaten çevrilmiş vaziyetteydi. Deniz yolları açıktı. Ki Yıldırım Bayezid Han 4 defa İstanbul'u kuşattığında bunlar 6 ay süren kuşatmalardı. Ama denizden hep yardım aldığı için İstanbul'a girebilmek mümkün olmamıştı.
Evet.
ve teslim alabilmek mümkün olmamıştı. Çünkü kara taraflarının surları malum ciddi manada geçişe engel olan hususlardır. Deniz yolundan da yardım aldıkları için devamlı bir şekilde içeri girmenin bir imkanı görünmüyordu. İşte Fatih bunu çok iyi biliyor ve boğazı mutlaka hakimiyet altına almayı düşünüyor. Ve bunun için de bir İstanbul boğazını kesmek için Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. Diğer taraftan da gemilere çok büyük bir ağırlık veriyor ve Fatih döneminde Osmanlı ki öncesine nazaran çok büyük bir güce erişiyor donanmada. 350-400 parçalık küçük çaplı da olsa gemilerin orada bulunuşu çok büyük bir güç ve kudret, Bizans'ın bütün moralini alt üst eden bir husus. Burada ikinci ana unsur, Fatih'in Edirne'deyken surları da yıkacak bir topların yapımına girişmesi. Evet. Yani Şahi denilen toplar. Bu toplar çağının görmediği en büyük toplar. Bugüne kadar toplar daha çok şehirlere dehşet salmak, korku vermek, moral bozmak, gürültü üzerinde kullanılmış. İlk defa Fatih'le beraber surları yıkan toplar ortaya çıkıyor. Delik deşik eden, perişan eden. Ve bunlara Şahi toplar adı veriliyor Osmanlı'da. Büyük Şahi, Padişahi. Yani çok gerçekten büyük gülleler atabilen, o kalın duvarlarda hasar meydana getiren toplar bunlar.
Ve seri atış da yapabiliyor.
Seri atış çok fazla yapamıyor. Yapamıyor. Onu zaman içerisinde geliştirecektir. Çok fazla seri atış yapamıyor. Bunlar günde 3 veya 4 defa atış yapabiliyor. Hatta belki 3 bile değil. En az 7-8 saat geçmesi gerekiyor. Ve bundan çok sıkılıyor bu kuşatma esnasında. İkinci Mehmet Han ve yağlanma usulünü getirecektir kendisi. Soğutma. Zeytinyağıyla soğutma usulünü. Bizzat kendisi bunu şey yapacaktır. Dolayısıyla burada bir husus daha ortaya çıkıyor. Fatih'in mühendislik tarafı. Yani 21 yaşındaki bir gencin dini ilimleri yanında, fen ilimleri, edebiyat, sosyal bilimleri yanında en iyi derecede fen ilimlerine de sahip olduğu ve bunlardan bizim net kendisine yakıştırabildiğimiz makine mühendisliği ortaya çıkıyor. Belki bu nevi topçuluk, buradaki faaliyetleri olmasa Fatih'in belki de bu yönünü çok fazla bilmeyeceğiz. Evet. Ama buradan ortaya çıkıyor ki Fatih bir makine mühendisidir. Topların balistik hesaplarını bizzat kendisi yapmıştır. Bunları Macar Urban'la görüşmelerinden de anlıyoruz. Evet. Şimdi Şahi top denildiğinde bizim Türkiye'de hemen akla Macar Urban gelir. Evet. Niye? Lise kitaplarında yıllarca hep tek bir kişinin ismi geçti. Şahi top ve Macar Urban eşittir.
Neden hocam böyle?
İşte bu maalesef bizim Cumhuriyet tarihindeki ilim adamlarının veya ders kitaplarının çok büyük bir gafletidir. Kendimizden olanlara hep karşı çıkmak ve her şeyi yabancılarda aramak gibi bir gafletin eseridir. Yani siyasi olarak anlarsınız. Yani Cumhuriyet eski siyasi şeyleri değiştirdiği için onlara karşı çıkmayı, onları tenkit ettiğini anlarsınız ama İlimde böyle bir noktaya girdiğiniz zaman, ilim adamlarının ideolojik davrandığı zaman, bu bir millet için en tehlikeli hususlardan bir tanesidir. İşte o zaman insan kendi değerlerine düşman olur. İşte o zaman insan kendi büyüklerini tanımaz. İşte o zaman insan kendinden ders ve ibret alamaz, çıkartamaz. Dolayısıyla bir milleti millet yapan, 2000 yıllık, 3000 yıllık geleneği olan, kültürü olan, medeniyeti olan ve bunun en muazzam eserlerini Osmanlılar döneminde vermiş olan ve günümüze en yakın olması hasebiyle en fazla istifade edebileceğimiz bir kültürden, bir medeniyetten, bir ilimden, bir siyasetten, bir devlet adamlığından istifade edememek bir milletin evlatları için gerçekten en büyük bir zarardır, handikaptır, üzüntüdür. Ya, maalesef böyle. İşte ben burada ilim adamlarına buluyorum suçu. Bu kitapları hazırlatanlara buluyorum. Eğer bilmiyorlarsa o da çok büyük kötülük. Yani gerçekten Fatih'in makine mühendisliğini, Osmanlı top ustalarını, mühendislerini tanımıyorlarsa o da daha büyük bir hatadır. Evet. Şimdi Osmanlı Şahi toplar eşittir Macar Urban dedik.
Evet.
Halbuki Şahi topları döken Osmanlı mühendisleri Sarıca Sekban ve Mimar Müslihittin'dir. Bak, Fatih makine mühendisi dedik. E Fatih kim yetiştirdi diye soracaksınız değil evet, mi? Yani kendiliğinden durup olmadı yine... durup dururken. Demek ki bunu yetiştiren alimler var. Evet. E Macar Urban mı yetiştirdi?
Hayır.
Hayır, Macar Urban Edirne'de geldi son zamanda. E dolayısıyla bunu küçük yaşta yetiştiren bu ustalar kim? İşte Mimar Müsteyittin Sarıca Sekban orada da ortaya çıkıyor. 1389'dan yani 1. Murat Han'dan itibaren kaldı ki Osmanlı'da topçuluk var.
Yeni
ama
şey
dedi
yani.
Yeni bir şey de değil. Yani aradan 110 sene geçmiş. Son derece gelişmiş topçuluk ve Fatih bugün bu noktaya gelebilmiş. Bunun eskisini de bilmek lazım. Dolayısıyla biz burada tabii nasıl değerlendirmemiz lazım? Olaya bu konuyu nasıl değerlendirmemiz diye bakarsak Macar Urban noktayı nazarından Macar Urban Bizans'ta top döküm mühendisi olarak çalışan bir Macar ustası.
Evet.
İşsiz kalmış, parasını alamamış. Parasını alamamış, işsiz kalmış ve ters düşmüş Bizans'la.
Kralla.
Tabii ve dolayısıyla oradan çıkıyor Edirne'ye Fatih Sultan Mehmet'in yanına geliyor. Neden gelir Fatih Sultan Mehmet'in yanına bir insan?
Para kazanmak için.
Para kazanmak, iş aramak. Artı iş neyi aramak. Biliyor? Osmanlıların demek ki ilim adamlarına karşı gösterdiği rağbeti de biliyor.
Evet.
Durduk yerde gelmez insanlar. Macar ülkesine dönebilir.
Şimdi
korkabilir. Bakın yani.
Evet, şimdi herkesin Amerika'ya gitmek.
Amerika'ya gitmek sevdası gibi. Gibi. Evet, bakın bu aynı zamanda buradan çıkartılacak çok büyük dersler var bana göre. Kalkıp eğer Edirne'ye 2. Mehmet'le görüşmeye geliyorsa demek ki 2. Mehmet'in alimlere gösterdiği rağbeti çok iyi biliyor. Çünkü Fatih'in yanında Rum alimler var. İtalyan alimler var. Tabii yerli yabancı, Müslüm gayrimüslim, her türlü alime kapı açık ve Macar Urban da buraya geliyor. Osmanlı'nın ilim zihniyetini göstermesi bakımından çok mühim bu.
Bir ilk söylemiştiniz hani bir alimin getirilmesi.
Evet, Molla Gürani'nin anlatmıştık burada. Evet, kıymetli dinleyicilerimize de. Şimdi ikincisi, burada Fatih Sultan Mehmet ona bu şeyleri gösteriyor. Çizimi, şahi topların çizimlerini gösteriyor. Evet. Ve diyor ki, böyle bir top dökebilir misin? Adam hiç görmemiş. Bakıyor, dökerim diyor. Çünkü top döküm ustası onu. Dökümünü ama diyor, mermisini yapamam diyor. Şimdi çok ileri onun şeyinden. Macar Urban'ın topçuluğundan Osmanlı'daki o top şeyi çok çok ileri. Ve dolayısıyla bizzat kendisi çizmiş değil, kendisi yapmış değil bu şahi topları. İkinci Mehmet gösteriyor ona. O da ben bunu dökerim. Yani size bir mimari şeyi veriyorlar. Ha, adam mimardır projeyi. Ama bir projeyi gösteriyorlar. Bunu mimar olan adam
anlar
ve yapar yani mimarsa ama kendisini çok gelişmiş olduğunu da görür onun. Gelişmiş bir mimari olduğunun da bir mimar farkına varır mutlaka. İşte burada bu husus ortaya çıkıyor. Ve yaparım ama mermisini yapamam. Sen onu düşünme diyor ikinci Mehmet. Ve Macar Urban'ı da bununla görevlendiriyor. Dolayısıyla dökülen 4 toptan 3'ü Osmanlı ustalarının, mühendislerinin, biri Macar Urban'ın. Burada yine çıkartacağımız en önemli ders, yine çok açık bir şekilde Osmanlı alim, Osmanlı padişahlarının bağnaz olmadıklarını, gayrimüslim de olsa ilim adamına iş verdiklerini, görev verdiklerini, kullandıklarını ve değerlendirdiklerini gösteriyor. İşte asıl olan Macar Urban'dan çıkarılacak dersler bunlar. Biz ders kitaplarımıza bunları yazmalıydık. Ders kitaplarımıza ilimde bağnazlık olmaz.
Yani...
Fende bağnazlık olmaz. Herkesten müslim gayrimüslim istifade edersin. Değil mi?
Evet.
Halbuki kendini şey yapmayıp hep Macar Urban yaptı. Yani bir kendinde biz bir şey yapamadık. Kompleks oluşuyor.
Evet,
her şeyi kompleks. Dışarıdan alırız. Aşağılık kompleksi burada. Onu söylerken aşağılık kompleksi oluşuyor. Sonradan da ne derler Osmanlılar için? Osmanlı ilme rağbet etmedi. Osmanlı ilmi düşünceye sahip değildi. O sebeple gitti falan çeşitli şeyler söylerler.
Evet hocam kısa bir ara verelim. İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle sevgili dinleyiciler. Tekrar merhaba sevgili Tegelt FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar hocamızla beraberiz. Fetih ve Fatih Sultan Mehmet Han programımızdayız. Hocam birinci bölümde şahi toplardan bahsettiniz. Bunun yanında diğer hazırlıklar, fetih hazırlıkları ve Çandarlı Halil Paşa ile ilgili böyle neler geçti aralarında?
Evet.
Biraz onlardan bahsederseniz.
Şimdi gerçekten de geceli gündüzlü 2. Mehmet'in İstanbul'un fethine yol açacak hazırlıklarla meşgul olduğunu görüyoruz. Yani bir taraftan Rumeli Hisarı, bir taraftan Şahi toplar ve bir taraftan da 2. Mehmet defalarca İstanbul önlerine geliyor. Birkaç kez geliyor İstanbul önlerine ve elinde şehrin bir haritasını çıkarttırıyor. Şehrin mevkilerini resmettiriyor. Bütün mevkilerini. Harp fennine aşina olanlara topların ve muhasara aletlerinin nerelere konulacağını işaret ettiriyor, tespit ettiriyor. Lağım açılacak yerleri plan üzerinde belirtiyor. Hendeklerin nerelerde açılacağını, merdivenlerin surların hangi taraflarına konması gerektiğini, yani ve bu çizilen resimleri, haritaları Edirne'de günler boyu üzerlerinde, masa üstünde günler boyu neyin nerelere, hangi askerin nereye konuşlandırılacağı, topların nerelere, şahi topların nerelere konulacağı, nerelerden umumi hücumların yapılacağı, yani gece ve gündüz 2. Mehmet'in bir taraftan da bunlarla meşgul olduğunu görüyoruz. Yani padişahın gündüz gece aklı fikri hep İstanbul'un fethinde ve onu mutlaka düşürecek plan ve programın yapılmasında. Tabii sizin sorduğumuz gibi soruyla beraber bir de Çandarlı hadisesi var.
Evet.
Şimdi 2. Mehmet bunları düşünürken devlet adamlarıyla devamlı istişare halinde ve devamlı kendilerini bu noktada hazırlıklar yapılması, onların hazırlıklarını tamamlaması konusunda gayretli de olmalarını istiyor. İşte burada 2. Mehmet'in kulağına bazen söylentiler geliyor. Çandarlı Halil Paşa gerekli gayreti göstermiyor. Görevlileri daha fazla şevklendirmiyor, gayretlendirmiyor. Yani Çandarlı'da bir pasiflik var, isteksizlik var diye 2. Mehmet duyumlar alıyor. Bunun üzerine bir gece yarısı Çandarlı'yı sarayına çağırıyor. Şimdi böyle gece yarısı normal ortada bir durum yokken normal toplantıların hilafına çağrılınca Çandarlı çok ürküyor. Çünkü daha önce de padişah aleyhinde tertiplerde bulunduğundan korkuyor Çandarlı. Öldürülme korkusu her zaman var. Bu sebeple giderken hanımı ve çocuklarıyla de vedalaşıyor. Vedalaşıyor ve evden öyle çıkıyor. Ama yanına da bir tepsi
hediye mi götürüyor?
Bir tepsi içerisinde mücevherler dolduruyor. Altın ve mücevherler dolduruyor ve onunla beraber padişahın huzuruna çıkıyor. Şimdi padişah tabi Çandarlı'nın odasına girdiği zaman, Çandarlı padişahın odasına girdiği zaman 2. Mehmet'i oturmuş, elbisesini giyinmiş bir vaziyette görüyor. İstanbul surlarının ve şehrinin durumunu gösteren haritalar, kuşatma, plan ve projeleri ortada duruyor, her şey. Çandarlı hemen el etek öperek altın tepsiyi önüne koyuyor. 2. Mehmet şaşırıyor tabii böyle Çandarlı'yı altın mücevher tepsisiyle görünce, diyor ki lala bunlar nedir diye soruyor. Bunlar nedir? O da hünkârım, devlet büyüklerini padişah fevkalade bir saatte huzuruna davet ederse, çağırırsa elleri boş gitmek adet değildir. Çünkü gadaplanmış olabilir, bir meseleye kızmış olabilir. Onun gadabını teskin için eski hükümdarlardan beri bu adettir diyor.
Eder mi ki?
Böyle. Ya tabii Çandarlı tecrübeli de bir devlet adamı. Çok tecrübeli bir devlet adamı. Dolayısıyla biliyor, padişahın gadaplanabileceğini de biliyor. Böyle bir teskin için diyor, adettir bu diyor. 2. Mehmet tabii lala lala diyor. Bana bunlar gerekmez. Bana altın ve mücevher gerekmez. Ben sana daha fazlasını vereyim. Benim gözüme uyku girmiyor. Gece ve gündüz İstanbul'u düşünüyorum. Bana İstanbul için ne yapıyorsun onu anlat diyor.
Öf.
2. Mehmet şimdi böyle İşte böyle tabii seslenince gözlerine diyor, gözleri kan çanağı gibiydi padişahın. Geceler boyu uyumadığı anlaşılıyor. Çandarlı titriyor iliklerine kadar. Ve diyor ki padişahım, bir ya kafir hisarının ne şeyi vardır ki, gücü kudreti vardır ki, benim padişahım bunca dilaveran, bunca askeriyle, bunca leşkeriyle ol hisarın önüne varsın ve o ele geçmesin. Mümkün mü? Gereken her şey yapılacaktır. Bundan müsteri olunuz diyor. Ve ben bütün gayretimle çalışacağım diyor. O zaman ikinci Mehmet, senden gerekli gayreti bekliyorum öyleyse diyor. Ve kendisini gönderiyor. Ve Çandarlı da çalışmaya başlıyor. Yani en küçük bir isteksizliğe ve gayretsizliğe de padişahın müsamaha etmediğini, evet Çandarlı'yı yerinde bıraktı, Çandarlı'ya devam dedi ama Çandarlı'nın da gayretini görmek istediğini açık bir biçimde bu olay ortaya çıkarmış oluyor. Çandarlı buna rağmen tabii kıymetli Tegeret FM dinleyicileri bunu çok fazla duyarız biliriz. Buna rağmen kuşatmanın devamı boyunca divanlarda İstanbul'un fethine hep karşı çıkacaktır. Ama bunu çıkarken Avrupa'dan büyük bir ordu geliyor, büyük bir güç geliyor. Bizans'ı istediğimiz gibi avucumuza almışız, dört tarafını kesmişiz, bizim için bir tehlike olmaktan çıkmış, onları sadece orada tutup, sadece şehir içine hapsedip, istediğimiz gibi anlaşmayı yaptıralım ve asli işlerimize bakalım.
Tedbir mahiyeti mi, değil mi?
Tedbir mahiyeti. Ama burada yalnız şunu düşünmek lazım. Yani böyle bir tedbirin geri yok. Burada Çandarlı kendi geleceğini hep İstanbul'un Bizans'ta kalışına bağlıyor. Ve bu da bir gerçek, bağlıyor. Ve bir noktada aslında ipini çekecek yolu açıyor. Keşke orada 2. Mehmet'in yanında bütün düşüncesiyle, aynı zamanda fikriyle, çünkü Çandarlı'nın bu görüşü her zaman divanda bir çatışmanın meydana çıkmasına yol açacak. Belki bir gayretsizliğin, belki bazen insanların moralini bozan, noktalara götüren bir husus olacaktır ki 2. Mehmet'i İstanbul'dan daha fazla zorlayan da bir noktada Çandarlı olacaktır diye de insan düşünmeden edemiyor açıkçası.
Evet, en yakından böyle bir gayret şeyi görünce. Evet. Tabii. Peki bu tarafta bir de karşı tarafa geçelim. Bizans ne durumda? Onlar ne yapıyorlar? Hazırlıkları var mı?
Bizans çok büyük hazırlıkları var. Ama bu çok büyük hazırlıkları derken Bizans'ın aslında 30 yıldır gelen hazırlıkları demek lazım gelir. Şimdi geçen haftalarda da bahsetmiştik. 2. Mehmet'in babası 2. Murat Han tahta ilk çıktığı sene veya hemen ertesi sene 1422'de kuşattı İstanbul'u ve bir daha hiç kuşatmadı dedik.
Evet.
Değil mi? Yani
evet.
Bu mühim. Açık 1400 şimdi. Aradan 30 sene geçti. 1422 1452. 30 sene. 30 sene içinde İstanbul kuşatma görmedi, yıpranmadı. Dolayısıyla Bizans artık büyük bir tehlike olduğunu gördüğü için bu 30 sene içerisinde zamana yayıldığından surları en güçlü hale getirdi.
Herhangi bir rehavet olmadı değil mi?
Hayır, kesinlikle biliyorlar çünkü. Biliyorlar, bir taraftan yani. Rumeli Osmanlı fetihleri devam ediyor. Karadan şeyi kesiliyor, Bizans'ın Avrupa'yla bütün ilişkisi kesildi. Deniz tarafından Anadolu zaten Osmanlı'nın elinde, Üsküdar'a kadar bütün Anadolu geçmiş vaziyette. Edirne'den bu tarafa Çorlu'ya şeye kadar Osmanlılar gelmiş vaziyetteler. Artık sadece denizle bağlantısı kaldı. İki taraftan İstanbul ortada bir belde olarak, şehir
ada,
olarak.
Ada gibi kaldı yani.
Ada gibi kaldı. Dolayısıyla İstanbul'un her hal ve şartta çok büyük kuşatmalara uğrayacağını biliyorlar. Bu 30 sene kuşatılmamış olması onlar için bir nevi aslında
avantaj
oldu. Çok büyük bir avantaj ve çok rahat bir şekilde surları devamlı tamir ettiler ve en muazzam haliyle surlar ortaya çıktı. Hiçbir surlarda gedik yok. Hiçbir zayıflık noktası yok.
Nasıl her taraf teknik olarak tabii, ne diyebilirsiniz hocam?
Tabii bu surları ayrıca şöyle geçerken insanlarımızın surların içinden, surların yanından geçerken özellikle de Topkapı, Edirne Kapı tarafından giderken şöyle bakmaları lazım. İki kat sur. Tabi dışarıdaki Anadolu'daki görmeyen insanlarımız da bilmezler ama resimleriyle görürler. Dıştan muazzam bir sur yükseliyor. O surdan sonra 5 metre arayla ikinci bir sur daha yükseliyor. Aynı şekilde. Dolayısıyla iki kat sur. Bunu aşabilmek kolay değil. Sen yukarı çıkmakla bitmiyor. kalaslar kuracaksın, karşı tarafa da geçebileceksin. Halbuki arada müdafiler, şeyler, mazgalları var.
Bir de bir su şeyi var
o galiba. Merdivenlerle mazgallara, merdivenlerle sulara yükselirken mazgallardan o merdivenlere hemen düşürüveriyorlar. Her tarafta mazgallar. Dolayısıyla tırmanmak ve yukarı çıkabilmek çok kolay bir iş değil. Çok zor bir iş. Çıktın, yukarıda tutunabilmek çok zor bir iş. İki surun arasına düşeceksin. Yani kolay değil.
Düz orada orada savaşmıyorsun
ki. Savaşmıyorsun.
O da yetmiyor.
Bu böyle bir durum. İkincisi dediğin o hendekler. Hendek. Yani bunu da şöyle tarif edelim. Surların Haliç'ten Yedikule'ye kadar surun dışını gözünün önüne getirsin kıymetli dinleyicilerimiz. Özellikle de Topkapı'dan Zeytinburnu tarafına doğru evet. inerken o sur dışı yoldan Yedikule. Böyle surlara doğru yaklaşık bir 100 metrelik bir boş alan görürler. Boş alan.
Şimdi yeşil, domates, yeşilli. Biber.
Bazen de evet marul, maydanoz yetiştiriyorlar. Orası 18 metre derinliğinde kazılmıştır.
18 metre.
Eni de yaklaşık 20-30 metredir. Tabii. Boydan boya yani Yedikule'den Haliç'e kadar. O tamamen 18 metre derinliğinde bir yer. Ve Haliç'ten ve denizden birleştirilmiştir çekilen sularla. İstanbul artık adadır. Gerçek manada adadır. Gerçek manada bir adadır. Burada gemi yüzdürülür.
Tabii,
yani öyle bir nokta eninde. Gemi yüzdürülecek 18 metre derinliğinde, 20 metre de eninde, 20-25 metre. Tamamen doldurulmuş. Şimdi bazen insanlar işte niye şuralardan hücum surlara etmiyorlar? Su orası. O sebeple bu surları, bu suları doldurabileceksin. Hücum edilen yerlerde toprak sürülüyor, askerler toprak sürüyor, dolduruyor ve ondan sonra mesela 5 Nisan'da İstanbul önlerine gelecek. İlk hücumu 12 Nisan'da yapabilecekler. Niye? Belli bir yerde suları doldurdular. Hücum edecek yer bıraktılar. Hücum edilecek yer ortaya çıktı. İlk hücum. Dolayısıyla hücumları belli noktalardan yapabiliyorsunuz. Her yerden hücum edemiyorsunuz.
Evet.
Belli noktadan. Diğerleri bütün her tarafı doldurmaya kalksan 2 sene İstanbul önünde durman lazım.
Bir de karşı tarafta boşaltır.
Evet. Doldurken. Şimdi böyle bir vaziyet. Bu da İstanbul'un korunmasında çok önemli. Üçüncüsü Grejua ateşi. Bu orta çağdan beri kullandığı bilinen Bizans'ın bugün petrol olduğu konusunda fikirler söylenen, değdiği her şeyi yakan bir gaz. Ne olduğu tam belli değil, kesin belli değil. Bunun ustalarının da İstanbul'la beraber yok oldukları, bir daha böyle bir ateşin kullanılmadığını da herkes biliyor. Dolayısıyla bunun üzerinde araştırmalar nasıl bir gazdır? Nedir, ne değildir diye ciddi manada çalışmalar da yapılmıştır.
Evet.
İşte bu Grejua ateşi surlara tırmananlar için en büyük tehlike. Dördüncüsü de gerçekten Bizans İmparatoru İstanbul'u savunacak çok güçlü bir birlikleri devamlı şekilde 2. Mehmed'in artık Rumeli Hisarı'nı başlatması, Edirne'deki hazırlıklara başlaması sebebiyle Avrupa ile ittifak arayışlarına giriyor gece ve gündüz. Fakat Avrupa papalık özellikle kiliseler birliğini şart koşuyor. Burada evet. ciddi çalışmalar var. Ve ikinci imparatora gelin Katolik olun. Hatta kiliseler birliğinin adımı yolunda ciddi adımlar atılıyor. İmparator buna sıcak bakıyor. Fakat Bizans'ı din alimleri ki Lokas Notoras bunlardan bir tanesidir. Bizans'ta Katolik şapkası görmektense Türk sarığını tercih ederiz. Sözü tarihe kazınmıştır.
Yani Hristiyanlar arasında da böyle bir ayrılıklar,
ayrılıklar var.
Ama
burada tabi ciddi manada Katoliklerin Ortodokslara karşı zulüm derecesine varan muameleleri ve din hayat hakkı tanımamaları. Bakın Türkler İstanbul'un önüne gelinceye kadar Söğüt'ten başlayınca Bursa, İznik, İzmit en önemli şeyleri Osmanlıların eline geçti. Edirne değil mi?
Dini
Keşan,
değil mi?
Malkara, Tekfur Dağı, Tekirdağ,
Kırklareli.
Yani Kırklareli, Rumeli tarafında da geçti. Nibolu, Varna artık gidiyor Osmanlı Tuna boylarına doğru. Her taraf, İstanbul bunları görüyor. Bütün her tarafta Hristiyanlar dinlerinde, ibadetlerinde, ticaretlerinde, ayinlerinde, her şeylerinde hürler. Kendilerine hiç kimse karışmıyor. O sebeple fakat 1204'te Latinler Haçlı Seferi için gelince İstanbul kapılarını açmıştı onlara. İstanbul'da öyle zulümler yaptılar ki, öyle rezaletlere sebep oldular ki, bir daha İstanbul'da Katolik şapkası görmek istemiyor Bizanslar, Ortodokslar. Ciddi. Çünkü Ortodoksların hayat hakkı tanımıyor bunlara. Ve bakın, kendi dininden olan birini, Müslümanlara karşı korumak için benim dinimi seçersen diyor, benim yolumu, kendi aralarındaki ayrılıkları kabul edersek, benim yolumu seçersen sana yardım ederim gibi böyle bir şeyde dahi, işte buna din alimleri, Hristiyanların, tabii Ortodoksların çok büyük tepki gösteriyorlar ve Müslümanların dini hoşgörülerini, adaletlerini yücelten o söz, Lukas Notaras'ın sözü, İstanbul'da, Konstantinopol'de bir Katolik şapkası görmektense Türk sarığını tercih ederim sözü, gerçekten tarihe mal olan en veciz ifadelerden manidar bir tanesidir. Gerçekten. Manidar sözlerden bir tanesidir. Yani, çok önemlidir.
Bir söz alalım sizin hocam.
Ama buna rağmen imparator gayret etmiş ve gönüllü Balkanların her tarafından insanlar İstanbul'a akın akın gelmeye başlamışlardır. Ve bunların en mühimlerinden bir tanesi büyük komutan Cenevizli Justinyani'dir. Çok gayretli bir komutandır. İyi idarecidir. Ordular idare etmiştir. Meşhur birisidir. Onun gelişi Bizans'ta çok büyük bir sevince sebep olur. Orduların komutanı yapar onu. Savunma komutanı yapar imparator. Kimin nerede ne şekilde savaşacağını bizzat o söyler. Dolayısıyla yaklaşık 10 bin Bizanslı'nın yanı sıra 10 bin gönüllü, 20 bin 25 bin kişilik ciddi manada çarpışacak bir güç ortaya çıkar.
Sayı olarak öyle ama bu bahsettiğiniz 3 maddede herhalde sayı belki çok çok fazla yazıyor.
Şimdi böyle bir surların gerisindeki 25 bin kişi, bir surların en az 100 bin kişilik orduları geri püskürtecek kudret olarak görülür. Savaş taktisyenlerince. 100 bin kişilik bir orduyu bozabilecek bir güç, yani aşılamayacak bir güç olarak değerlendirilir. Bu nevi surların gerisindeki bu kadarlık bir kuvvet. Yani surlarla, surlar onlara çok büyük bir savaş. Tabii her taraftan saldıramamaları, bir taraf deniz, bir taraf Haliç, bir taraf kara tarafları surlarla dolmuş, adaya dönüşmüş, surlar iki kat. Ve dolayısıyla da ikinci içeride. Ve bunlara 50 bin kişilik de bir şehir halkını, kadınıyla erkeğiyle yardımcı kuvvet olarak düşünürsek ciddi bir potansiyel olduğu ortaya çıkar şehrin savunmasında. Ve Bizans gerçekten kendisini kurtaracağına emindir. Böyle bir noktaya gelmiştir. Evet, korkmaktadırlar, endişelenmektedirler ama bütün bu noktalara baktığımızda da ümit içerisinde oldukları çok rahat bir biçimde anlaşılır. Bizans bu nevi çalışmalarına devam ediyor.
Yani ümitsiz de değiller tabii. Değiller. Bu kadar tedbir alın çünkü.
Evet.
Peki şimdi yavaş yavaş geliyoruz İstanbul'a. Geldik ama İstanbul'un önlerine ilk geliş, hazırlıklar ve kuşatmanın ilk günlerinde neler oldu?
Şimdi 2. Mehmet Edirne'de divan topladı. Artık bu divanda ilk defa savaş kararını verdi. Yani hazırlıklarını yaptı. Her ne kadar bütün bu hazırlıklar yürüse de, İstanbul önüne olduğu belli olsa da neticede ortada alınmış bir karar yok. Kesin bir şey yok. O sebeple istişare için divanı topladığında devlet adamlarına diyor ki, dünya devleti müebbet olmaz. Dünya devleti devamlı değildir. İlelebet değildir. Ve bu cihanı fani de kimse devamlı kalmaz. Bu fani cihanda da hiç kimse devamlı kalmayacaktır. Yani devletlerin de ömrü vardır, insanlar da fanidir. Kişinin yaratılmasındaki maksat, bir olan Allah'ı tanımaktır. Ana maksat ve kişinin yaratılmasındaki tek maksat budur. Ve yaşadığı müddetçe de onun dergahına yaklaşmaya çalışmaktır. Çok güzel bir hitabede bulunuyor 2. Mehmet Han. Yani dünya devletleri, insanın yaratılışındaki maksat, hedef. En faziletli insan ise, küfür ve dalalet içinde bulunanlara karşı savaşandır. Ardından cihadı öne çıkartıyor. Dünyada en faziletli insan cihad eden insandır. Bakınız, Konstantiniye beldesi, Bağ-ı İrem sanki ondan bir köşedir. şu Konstantiniyye beldesine bakınız diyor. İrem Bağları sanki ondan bir köşedir. İsmi ve resmi ile illerde meşhur, dillerde mezkurdur. Onun hem ismi hem de resmi bütün illerce meşhurdur. Ve dillerde de mezkurdur. Hep dillerde onun zikri vardır. Dillerde onun zikri. Bilmiyorum söyledim mi 13. asrın Hindistan alimlerinden Fahri Müdebbir'in bir sözünü almak ifade isteriz. Etmiştim. Diyor ki o, bakın bu 13. asır dillerde mezkurdur deyince, zikredilir deyince aklıma geldi. Bir de evet. Fahri Müdebbir var Hindistan alimlerinden. At dorudur, gerisi renktir. Ok ak kavaktır, gerisi çöptür. Binici Türktür, gerisi yüktür. Şehir sadece Rum'dur, gerisi köydür der.
Hocam çok hızlı gittiniz.
Öyle mi?
Yazamadık.
Peki ben şimdi hem açıklarım hem siz yazarsınız. Maşallah notlar da alıyorsunuz Fehim Bey. At dorudur, gerisi renktir. At deyince doru at akla gelir. Gerçekten atın hızlısı, hani arabanın Mercedes'i falan diyorlar ya,
evet.
Bir şeyler, atta da doru at o zamanlar çok meşhurdur. At dorudur diyor, gerisi renktir. Ok ak kavaktır, gerisi çöptür. Okun en halisi ak kavaktan yapılanıdır. Ak kavak evet. Çok hızlı gidiyor ve sağa sola şaşmıyor. Ok ak kavaktır, gerisi çöptür. Ak kavaktan yapılan okun yanında diğerleri çöp mesabesindedir. Binici Türktür, gerisi yüktür. Atın binicisi rüzgar gibi uçar, Türk öyle uçurur. Binici deyince Türk akla gelir, gerisi ata yüktür diyor diğerleri. Ve şehir sadece Rum'dur, gerisi köydür. Rum'dan maksadı İstanbul. İşte bu noktada şehrin sadece Rum olduğunu ifade ediyor. Rum'un yanında, yani İstanbul'un yanında diğerleri köy mesabesindedir diye söylüyorlar ama sen de bizi en önemli noktada yani. Durduruyorsun Fehim Bey.
Evet. Yani. Sevgili dinleyicilerimize özür dilerim. İnşallah bunu önümüzdeki
ben
haftaya
ben TGRT FM dinleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah haftaya buluşmak üzere dileğiyle.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben de dinleyicilere teşekkür sağlık. Ederim.
Sevgili TGRT FM dinleyicileri, programımızın sonuna geldik. Doyamadık ama ne yapalım. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Teknik yapımdan Muhittin Sami Yayıngöl kardeşimiz yardım etti. Ve ben Deniz Fehim Harmanşa programı sundum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık efendim.
Tarih ve insan. Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı yürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.